Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Herkese merhaba, Sinematris'te Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda hem sinemanın gündeminden bahsedeceğiz, hem de şu an dijital platformlarda gösterime giren ve çokça konuşulan, üzerine çok sayıda paylaşım yapılan, yorum yapılan iki ayrı filmden bahsetmeye çalışacağım size. Ama önce sinemanın gündeminden bahsetmeye çalışalım. Ama ondan önce aslında şöyle bir şey var ki, yakın zamanda gösterime giren hani önemli film, önemli bakın geliyor bir bakalım göz atalım diye andığım iki filmin neredeyse yani böyle hiç de esamesi okunmadan yani konuşulmadan gösterime girip çıktığını gördük. Bu biraz üzdü beni aslına bakarsanız. Bir tanesi Michael Mann'in son filmi Ferrari'ydi. Aralık 2023'te gösterime girmişti. Ben mutlaka izleyecektim. Michael Mann çok önemli bir yönetmen. 90'ların, 2000'lerin önemli birçok filmini yapmış. Sinema tarihinde de önemli filmler armağan etmiş bir yönetmen. Ancak Ferrari çok hızlı gösterime girdi. Çok hızlı gösterimden çıktı. Yakalayamadık bile yani. Dedim ne oldu böyle? Hani bir anda böyle geldi geçti. Ne oluyoruz derken girdim bir gösterim tarihine baktım, hasılatına baktım, salon sayısına falan baktım. Ya bir dağıtım problemi yaşadı ya da belki ilk hafta sonu hiç de iyi bir izlenme rakamına ulaşamadı. Gördüğüm kadarıyla da hasılatı çok düşük olmuş filmin. Notları da pek de kötü değil ama çok da iyi de değil yani. Daha iyi bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Ferrari filmi eğer dijital platformlara düşerse ben mutlaka izlemek istiyorum ve onun üzerine de bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bir tanesi de Bob Marley One Love filmi. Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Bob Marley'i anlatan film hayli merakla bekleniyordu. Ben de 2024'ün merakla beklenen filmleri arasında bu filmi anmıştım. Ancak o film de ülkemizde hızlıca gösterime girmiş çıkmış. Çok az izleyiciye ulaşmış nedense. Bu notlar ortalama görünüyor böyle. Yani çok iyi de değil, çok kötü de değil gibilerinden. Diyorum eğer o filmi de izlemeye fırsatım olursa bu ikisini kenara not aldım yani. İzlemeye çalışacağım. Size de fikirlerimi söylemeye çalışacağım. Önemli filmlerdi bence çünkü. Hayalet Avcıları'nın yeni bölümü var. Merakla beklenen bir proje diyebiliriz. Yani önemli bir evrenin son filmi Hayalet Avcıları. Bakalım nasıl olacak bilmiyoruz. Şimdi ondan önce 80'li yıllarda esas Hayalet Avcıları bir efsane olarak çıkmıştı. Çok böyle kültleşti, çok popüler, çok keyifli, eğlenceli, neşeli bir filmdi. Onun devam filmleri yapılmıştı ve aradan uzun süre geçtikten sonra 2020'lerde bu proje tekrar canlandırılmıştı. Bir ilk film yapılmıştı Paul Rudd'un başrolünde oynadığı. Çok iyi bir film değildi ama kötü de değildi yani. Keyifli bir seyirlik vaat ediyordu. İşte bu yeni bölümlerin ikincisi gösterime girecek. Onu bekliyoruz. Eğer fırsatım olursa izleyebilirsem onun üzerine bir program yapmaya çalışacağım. Onun dışında Godzilla and Kong önümüzdeki günlerde Nisan ayının ilk haftasında gösterime girecek. O da merakla beklenen filmlerden bir tanesi olarak anılabilir. Ve ilginç bir şekilde Mart'ın son günlerinde Chan-wook Park'ın efsane filmi Old Boy, İhtiyar Delikanlı'nın tekrar gösterime gireceği duyuruldu. Bu filmler böyle restore ediliyor. İşte görüntüleri, sesleri falan bir iyileştiriliyor. Yani yeni dijital teknolojilerle filmler tekrar bir gözden geçiriliyor ve tekrar gösterime sokuluyor. Tam da Old Boy ile yakın zamanda tekrar gösterime gireceği duyurulan filmse David Fincher'in 1995 tarihli efsane polisiye ve kara film başyapıtı The Seven. Seven'ın da tekrar gösterime gireceği ve hatta IMAX versiyonu ile gösterime gireceği açıklandı. Şimdi bunlar aslında bu efsane filmleri, bu başyapıtları seven bizler için güzel haber gibi görünüyor olsa da aslında kısırlığa düşen, yeni yeni çok değerli, güçlü projeler üretemeyen Hollywood'un hani biraz böyle yeni gelirler elde etme çabası gibi de görünüyor aynı zamanda. Yani bir antipati de yaratıyor. Çünkü aslına bakarsanız bu efsane filmleri hemen hemen herkes izledi. İzlemeyen neredeyse yoktur. Yani sinemaya çok az ilgisi olan sinema severler bile herhalde yani mesela David Fincher'ın Seven'ını izlemiştir. Şimdi bu filmi tekrar işte bakın yeniledik işte IMAX. Mesela IMAX'te gösterime gireceğiz diyorlar ama David Fincher'ın Seven'ının çekildiği yıllarda IMAX teknolojisi henüz yoktu. O tip bir kamerayla, o tip bir görüntü formatıyla çekilmemişti zaten film. Hani bir şekilde onu IMAX'e aktarabilirsiniz teknolojik olarak. Mümkün ama görüntü kalitesi açısından o şekilde çekilmemiş bir filmin IMAX'e aktarılmasının ne kadar anlamı olur? Hiçbir anlamı olmaz aslında, çünkü IMAX'in kendi kamerası var. Yani IMAX kamerasıyla çekmediğiniz bir filmi IMAX olarak gösterime sokuyoruz demenin çok da bir anlamı olur mu? Zannetmiyorum. Yani dediğim gibi böyle bir kısırlıktan dolayı Hollywood bir ikinci bir gelir kapısı elde etmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Yani bu yeniden eski filmlerin gösterime girmesinin izleyicide bir antipati de yarattığını bu noktada belirtmemiz lazım. Onun dışında 2024'ün merakla beklenen filmlerinden biri olan The Mad Max Saga Furiosa'nın yeni fragmanı yayınlandı. Merakla bekleyen arkadaşları fragmanın yayınlandığını hatırlatalım, izlemek isteyenler olacaktır. Yakın zamanda Oscar'ların ve yakın dönemin en önemli 3 filmi Poor Things, Oppenheimer ve Dune Çöl Gezegeni hala gösterimde ve anlıyoruz ki hala gösterimde olduklarına göre de izleyici çekiyorlar. Hasılatlar yükseliyor demek ki, bu güzel bir şey elbette. Ve son baktığında Dune Çöl Gezegeni'nin hasılatı 600 milyon dolar sınırına yaklaşmıştı. Bu iyi bir rakam. Yani çok da eğlenceli olmayan, çok da ana akım olmayan, biraz politik, felsefi, kimine göre sıkıcı olarak isimlendirilebilecek bir filmin böyle bir hasılata ulaşması gerçekten çok güzel. Daha da artacaktır yani, bilmiyorum, 700-800 milyon dolar gibi sınırlara gelebilir ki hayli iddialı gösterime giren, çok eğlenceli, çok sürükleyici, yani çok yüksek hasılat rakamlarına ulaşması beklenen filmlerin bile bazen bu rakamlara ulaşmadığını görüyoruz. Ondan dolayı şahsen ben Dune Çöl Gezegeni'nin bu hasılatını gayet de iyi görüyorum. Çok mutlulukla karşılıyorum yani. Tabii devam bölümleri içinde elbette bu yapımcılara, teknik ekibe bir moral oluyordur mutlaka. Ve içerisinde bulunduğumuz hafta Steven Spielberg şu an İsrail ve Gazze'de olan gelişmelerle alakalı hayli endişeli olduğunu söylediği bir demeç verdi. Birçok kişinin bildiği gibi Steven Spielberg kendisi de bir Yahudi zaten ve filmografisinde Yahudi soykırımı ile ilgili birçok film var. Örneğin en başlıcası zaten en önemli filmlerinden bir tanesi de benim de sinematristlerde birçok kez andığım Schindler'in Listesi filmi tam bir Yahudi soykırımı filmidir. Onun dışında Münih filmi de Yahudi sporcuların Berlin Olimpiyatlarında katledilmesi üzerine hayli politik alt metinli bir filmdir. Yani neticede Steven Spielberg'in Yahudi olduğunu ve Yahudi oluşunu da sinemasına yansıttığını da biliyoruz. Ve en son Gazze'deki mevcut durum üzerine de Netanyahu'nun güttüğü son derece hani savaşçı ve soykırıma varan eylemlerini eleştiren, hani bu gidişle antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı tekrar karşımıza gelecek ya da Yahudi olma hakkını tekrar aramak zorunda kalabiliriz gibilerinden bir demeci oldu. O politik konulara çok fazla girmek istemiyorum ben, biliyorsunuz, Sinematris'te, ancak Steven Spielberg'in bu açıklamasının hayli tartışma yarattığını söyleyebiliriz. Merak ediyorsanız, ilginizi çekiyorsa bu konu, internette kısa bir arama yaparak Steven Spielberg'in bu açıklaması üzerine yapılan yorumları görebilirsiniz diyorum. Ve gelelim bu haftanın vizyon filmlerine. Bu vizyon filmlerinden bir tanesi Netflix'te gösterimde olan Damsel adında bir film. Sosyal medyada çok kez karşıma çıktı, çok fazla paylaşıldı. Birçok insan bu filmin üzerine yorum yaptı. Bir tanesi de Amazon Prime'da gösterimde olan Roadhouse Bar Fedaisi filmi, Jack Gyllenhaal'ın başrolünde oynadığı film gerçekten 80'li yılların efsane filmlerinden, kült filmlerinden bir tanesinin yeniden çevrimi. Ondan uzun uzun bahsetmeye çalışacağım, ancak önce şu Damsel'den bahsetmeye çalışayım. Bu film fantezi sinemasının yeni parlak güçlü örneği gibi bir sunuldu, böyle bir PR çalışması yapıldı, çokça paylaşıldı, çokça tanıtılmaya çalışıldı. Yani pek böyle fantezi sineması aslında çok da fazla örnek vermez. Yani bildiğimiz bir türdür, güzel örnekleri vardır sinema tarihinde ama çok sık karşımıza gelen bir tür olmadığı için hani bu kadar gazlanmışken bir bakayım dedim ya, bir izleyeyim bakayım nasıl bir şeymiş. Arkadaşlar çok kötü. Yani nedenini hemen kısaca söylemeye çalışacağım ama şöyle bir olay var. Küçük hani fantezi türüyle ilgili size tespit yapmaya çalışayım. Şimdi fantezi adı üzerinde değil mi? Hiçbir gerçeklik kaygısı yok aslına bakarsanız. Yani fantezi filmlerin ya hemen hemen hepsi kendi evrenlerini kurar zaten. Yani hani evrenler diyor bahsediyoruz ya, işte Marvel evreni, DC evreni, Star Wars evreni, ne bileyim Harry Potter evreni, Matrix evreni, hani bunların hepsi kendi evrenlerini inşa eden filmler ya da seriler ya. Fantezi türü zaten başlı başına bir evren türü. Yani bir fantezi filmi yapmak istiyorsanız, neticede şu an bizim içerisinde yaşadığımız bu bildiğimiz evrende süre giden bir film olmayacak neticede. Yoksa fantezi olamaz zaten. Her fantastik film kendi evrenini inşa etmek zorunda ve oranın kurallarını, paradigmalarını yazmak zorunda ve bunu da biz tabii izleyicilere tanıtmak, anlatmak zorunda. İşte bu zaten, bu gereklilik fantezi filmlerin omzuna ciddi bir ağırlık yüklüyor. Ondan dolayı fantezi filmler işin o evren tarafına çok fazla yatırım yapmak zorunda kaldığı için daha böyle maça bir 1-0 mağlup başlıyorlar. Yani tarihteki büyük fantastik filmleri düşünelim diyorum. İşte örneğini verdiğim işte Harry Potter'dan, Yüzüklerin Efendisi'nden falan, Excalibur'dan falan bahsedecek olursak hemen hepsi zaten büyük bütçeli, büyük ölçekli, böyle yüksek prodüksiyonlu filmler. Güçlü filmler yani, her şekilde büyük filmler. Ondan dolayı bir fantezi filmi projeniz var. Abi bir durun, bir sakin. Olmuyor yani, çok kolay olmuyor bu filmler. Bu bir. İkincisi, şu noktaya da bir dikkat çekmek istiyorum. Fantezi filmlerin hemen hepsi elbette birer fantezi olarak sıra dışı, çok uçuk, hayal gücüne yelken açan filmler olmalarına rağmen mesaj olarak ya da alt metin olarak da son derece gerçekçi öykülerle ilgilenen filmler. Çok büyük çoğunluğunun temel meselesi güçtür zaten. Güç. Güç sarhoşluğu, güç merakı, gücü eline alma, güçlerin çarpışması, kim güçlü, hangisi güçlü, hep böyle güç üzerinden süre giden hikayeler anlatır. Güç hiç de fantastik bir tema değildir aslında hani sinema dünyası için. Son derece geçerli, hani her an karşımıza çıkan, son derece bildiğimiz bir temadır aslında sinema için. Ondan dolayı da fantezi filmler istediği kadar uçuk ve fantastik olsun, aslında öyküleri ve ilgilendiği temel konular hiç de fantastik, hiç de sıra dışı, hiç de çarpıcı gelmez bana çoğunlukla. Yani en iyi filmler için bile bunu söylüyorum. Yani Yüzüklerin Efendisi'nin bile öyküsü, karakterleri, öykü akışı falan hiç de öyle fantastik değildir. Yani son derece basit demeyeceğim, yanlış anlamayın, ama tanıdık gelir bize aslında. Çok sıra dışı değildir yani. İşte tüm bu gereklilikleri bir arada toplarsak iyi bir fantastik film yapmanın son derece zor olduğunu zaten iddia edebiliriz. İşte Damsel'de gerçekten o kadar vasat bir film ki. Şimdi tamam, her fantezi bir masaldır. Okey, bunu anlıyoruz. Ancak filmlerin fazla masalsı olması hani en azından inşa edilen gerçekliği deneyimlememizi biraz zorlaştıran bir şey. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Damsel filmi. Şimdi öyküsünden bahsetmeyeceğim. Gerçekten çok klişe bir öyküsü var. Vardır ya hani böyle kötü durumda olan bir krallık kendi kızını güçlü bir krallığın prensiyle evlendirir. Oradan ülkesini kalkındırmaya çalışan bir kral. İşte prenses oraya gider. Son gerçekten ya böyle ya şirinler seviyesinde basit bir öyküden yola çıkıyor Damsel. Ve burada işte türlü kısmen politik oyunlar, çok da fazla politik oyun yok aslında. Bir varoluş mücadelesi var, bir işte efsaneler. Çok ilginç değil, kötü demeyeceğim öyküsünü aslında, ama çok da ilginç değil. Ancak ilginç olan şu, filmin tavrı ve yaklaşımı inanılmaz çocukça. Senaryonun ilerleyişi, öykünün ilerleyişi inanılmaz basit. Ve filmde çok garip bir stratejik hata yapılmış bence, çok net bir hata. Ne biliyor musunuz? Film konuşan bir ejderha içeriyor.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Ya abi ne yapıyorsunuz? Hangi yüzyıldayız? Ya konuşan ejderha mı olur Allah aşkına? Yani nasıl diyeyim? İşte Ova kardeşle Orman kardeş konuşuyorlardı. O sırada Güneş kardeş onların sohbetine katıldı falan gibi. Ya bu kadar saçma. Yani ortaokul çocuğu için bile çocukça bence. Ya bu ilkokul, anaokul seviyesinde falan. Ya ejderha niye konuşur abi? Ejderhanın neyini dinleyeceğiz Allah aşkına? Ne söyleyebilir? Ya işte bir ejderha varmış mağarada, insanlar gelip onun işte yavrularını, yumurtalarını neyse artık öldürmüş, o da insanlara karşı düşman olmuş falan filan. Tamam yani, hani bu öyküyü senin anlatabilmen için ejderhayı insanlaştırıp konuşturman gerekmiyor. Bu çok çocukça. Çizgi filmlerde bile böyle bir şey kalmadı artık. Yani Ya da sen o ejderhayı öyle bir işleyeceksin ki bir insana dönüşecek, gerçek bir karaktere dönüşecek. Sadece işte insanlar yavrularını öldürdü diye insanlara düşman olan bir ejderha tiplemesi çok basit. Yani çok çocuk betimleyecek başka bir yakıştırma bulamıyorum gerçekten. Ve işte burada ejderhalar, alevler, kılıçlar falan, tamam işte klasik bir hani orta dünyamsı bir atmosferde süre giden bir serüven fantastik filmi, ama bir yükseliş öyküsü falan var, tamam. Baş karakterin bir kadın olması, tamam, bir şeyler katıyor belki, böyle bir feminist ruh falan. Neticede filmin senaryosu ve proje bazında daha, yani en başından biçimlendirilmesi, diyorum, son derece çocukça, son derece yüzeysel, son derece basit olduğu için Dansel filmini ben hiç de etkileyici bulmadım. Nerede diyorum, hani Yüzüklerin Efendisi'dir, işte Harry Potter'dır diyorum, Excalibur'lardır falan, ya onların yanında hani adının bile, hani kusura bakmayın bu açıdan, hani onlarla aynı cümle içerisinde kullandığım için hiç adının bile anılmayacağı film. Ha, yani böyle fantastik filmleri çok seviyorsanız, ha bu arada bence filmin teknik işçiliği de pek iyi değil. Yani işte efektleri, ortamları falan da bana çok da etkileyici gelmedi. Kötü demeyeceğim ama benzerlerinin yanında çok da etkileyici bir görsel dünya, bir evren kurduğunu da düşünmüyorum filmin. Ondan dolayı fantastik filmlerin tutkulu hayranı değilseniz çok da tavsiye edemeyeceğim, ama yine de güzel bir akşam geçirmek için izlenebilir mi? İzlenebilir. O kadar söyleyeyim. Üzerine daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gelelim Bar Fedaisi'ne. Bunun üzerine söyleyecek biraz daha fazla şey var. Şimdi Bar Fedaisi aslında benim yani hem çok sevdiğim hem de hiç sevmediğim bir tür de değil. Bu alt tür de değil. Nasıl anlat, yani hani bu filmleri nasıl bir başlık altında tasnif edeyim bilmiyorum. Bomboş ama keyifli filmler vardır. Bakınız. Bu kadar boş olur. Bu bomboş. Film neredeyse hiçbir şey anlatmaz. Ortada iler tutar bir öykü, iler tutar bir karakter. Hani bir derinliği merinliği hakki, onu geçtim zaten. Hani onu beklemiyoruz zaten de. En azından ikna edici bir öykü, bir dönüşüm yaşayan bir karakter. Biraz olsun gerçekçilik, hani ne bileyim, kendi evrenini inşa etmeye çalışan ama pek işte fantastik olmayan bir film diyeceğim belki de yani. Hani çok enteresan filmler bunlar aslında. Bunların üzerine ayrı bir program yapmak lazım. İşte Bar Fedaisi tam olarak böyle bir projeydi. Son derece klişe, hiçbir cazibe barındırmayan bir öykü, son derece yüzeysel karakterler, son derece basit bir senaryo, hiçbir ne bileyim öyküleme numarası olmayan, çok özellik barındırmayan falan filan, ancak görsel olarak, kurgu olarak, sunum olarak falan fiyakalı, böyle sevimli tipler yaratan, sevimli repliklerle, sevimli anlarla güzel ve size sevimli bir lollipop sunuyor. Size anlık böyle bir şeker. Ağzınıza küçük bir tat sunacak ama sonra geçip gidecek. Çok da umursamayacaksınız. Bu tip filmlerin feriştahıydı Bar Fedaisi. 1989'da gösterime girmişti. O zamanlar kariyerinin zirvesinde olan, işte karizmasıyla, işte yakışıklılığıyla, hangisini alıyorsanız, Patrick Swayze başroldeydi. 80'lerin önemli pop ikonlarından bir tanesidir. Yani karizmatik bir tiptir böyle. Güzel birkaç filmde başrol oynamıştır. Yani kötü bir oyuncu falan diyemeyiz tabii ama bir ağırlığı, bir prestiji var mıdır zannetmiyorum. Sadece daha çok popüler bir oyuncuydu yani Patrick Swayze. Ve o zamanlar Bar Fedaisi sevilmişti. Yani özellikle genç kesim tarafından izlenmişti. Bayağı konuşulmuştu. Aa ne tatlı, ne sevimli. Müzikleri böyle diyorum fiyakalı. Ya adam, ya çok basit bir sahneden örnek vereyim işte. Bir yerden ya öyküsü de çok basit. Nerede akşam orada sabah, bir işi gücü olmayan, bir nasıl diyeyim, hayata tutunduğu hiçbir dala olmayan, yapayalnız ama çok yakışık, karizmatik falan genç bir adam var. Bu adam iyi dövüşüyor, sıkı dövüşüyor falan. Ona bir bardan teklif geliyor. Gel bizim barımızda, böyle gelip bizi rahatsız eden tipler var. Gel sen bizim barımızda fedailik yap. Tamam, okey, o çıkıyor, o bara geliyor. Orada da çok klasik, 100.000 kere karşımıza çıkmış bir hikaye. O barın bulunduğu bölgeye emlak zenginleri, emlak baronları işte bir otel yapacaklar, site yapacaklar, bir şey yapacaklar. Onun için o barı oradan kaldırmaları lazım, yok etmeleri lazım. Barın sahibi de direniyor. Oradan çıkmamaya çalışıyor. Aynı öykü 94 tarihli geçtiğimiz programlarda andığım Crow filminde vardı mesela. Tamamen aynı öykü. Yakın zamandan Equalizer'ın 3. bölümünde Denzel Washington'ın filminde vardı. Ya emlak zenginlerine karşı direnen küçük insanlar. Bu temel öykü bu. Ama diyorum ya, öykü ya da senaryo çok önemli değil. Patrick Swayze'ın o çekiciliği, alımlı hali, tavrı, hoş bir tarafı var yani. İzlenir bir tarafı vardı gerçekten filmin. Ama diyorum aslında son derece klişedir. Bir sahne vardı mesela, hiç unutmuyorum, hani filmin özeti gibi bir sahne. Bu işte eski püskü bir arabayla geliyor, böyle bir otoparkın önüne arabayı bırakıyor. Çıkıyor arabanın içerisinden, polis diyor ki hey, arabayı buraya bırakamazsın falan. O da anahtarı fırlatıyor, böyle al senin olsun diyor. Gidiyor, o sırada böyle brandayı bir kaldırıyor, ona bir Mercedes vermişler. Hani al sana peşinat Mercedes, yeter ki çık gel falan. Ya o kadar şey ki. Yani al araba senin olsun falan. Ya, ruhsat ne olacak baba? Kaskosu, masko, trafik sigortası falan. Yani çaldın mı araba? Ya, polis olsa gel lan buraya diye onu tutuklaması lazım yani. Ya Türkiye'de de hiç işte bu yüzden karizma karakter çıkaramıyoruz arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de hiç kimse al anahtarı atıp al araba senin olsun demez. Anladın mı? Bakın sinemamızın sorunu bence bu. Neyse. Ya Patrick Swayze'ın o sevimliliği, tatlışlığı falan bir etki yaratmıştı. Şimdi bu kadar aradan sonra başrolde yani Patrick Swayze kadar sevimli olduğunu iddia edemeyeceğim bir karakterle bu öykü tekrar çıktı geldi ki bu öykünün tek olayı başroldeki oyuncunun karizması, sevimliliği, çekiciliğiydi zaten. Karşımızda kim var? Jackie Gyllenhaal var. Şimdi Jackie Gyllenhaal çirkin falan bir adam demeyeceğim. Sevimli değil, ne bileyim, karizmatik değil falan demeyeceğim. Bence prestijli bir adam. Yani ben Jackie Gyllenhaal'u gayet iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 10 numara bir adam bence yani. Hani burada daha dramatik, öykü aynı hemen söyleyeyim. Ufak tefek değişiklikler falan yapılmış tabii ama gerçekten çok ufak tefek. Yani filmin bir yeniden çevrim olduğunu söyleyebiliriz. Ama Jackie Gyllenhaal'un Patrick Swayze'ın yerine filmin başrolünde olması bir şeyleri değiştirmiş. Film biraz dramatikleşmiş. Karakter dramı katılmış, biraz yalnızlık katılmış, biraz Jackie Gyllenhaal'un biraz daha Patrick Swayze'e göre daha iyi oyunculuk sunması, biraz daha tipleme değil, biraz daha karakter inşa etmeye çabalaması, biraz daha bence oyunculuğu da daha iyi. Patrick Swayze'ın oyunculuğu kötü değildi belki ama tiplemenin üzerinden gidip çok klasik sahnelerle karşımıza geliyor olması basitlik yaratıyordu. Jackie Gyllenhaal'ın daha iyi anları var. Daha böyle yüksek bir performans sergilemiş. Daha derin bir karakter inşa etmeye çalışmış falan ama öykü, senaryonun akışı falan ya o kadar basit ki hani ortada bir karaktere de gerek yok diyorum. Aynı filmi 1000 kere izledik hani benzer şeyleri. Ya, film sevimli mi, eğlenceli mi? Bilmiyorum. Yani kimine öyle gelebilir, kimine öyle gelmeyebilir. Yani arada böyle kötü demeyeceğim yine o açıdan ama çok da 80'lerde yapılan Bar Fedaisi bu Bar Fedaisi'ne göre daha sevimli bir filmdi. Daha popülist bir filmdi. Daha eğlenceli, böyle daha şeker pembesi tadında bir filmdi. Bu film biraz daha şey olmuş. Daha ciddiyimsi bir film olmuş. Böyle biraz daha ara bir ton tutturmaya çalışmış gibi geldi bana. Yine komik anlar yok mu? Var. Eğlenceli anlar yok mu? Var. Bir de böyle Florida'nın küçük bir köyünün çok nefis bir kumsalındaki bir bardan falan bahsediyoruz. Yani oradaki coğrafya da çok güzel. Kumsal, güzel vücutlu, çok hoş, seksi kızlar, böyle yakışıklı vücutlu erkekler falan. Kumsal, sörf, deniz motorları, deniz. Yani şey böyle tam yaz filmi. O hava, hani sörfçülük vardır ya, Florida sörfçüleri diye bir tipleme vardır böyle falan. Boş beyinli, güzel vücutlu insanlar falan böyle. Okey tamam. Biz görsel çekiciliği falan var ama Jack Gyllenhaal diyorum. Filmi biraz drama çekmiş. Bir de burada bir de Jack Gyllenhaal'ın bir geçmişi var yani filmdeki karakter daha önce işte dövüşçüymüş de bazı dramatik olaylar yaşamış sportif hayatında falan böyle güzel bir yan öyküler falan eklenmeye çalışmış ama neticede çok da özel olmayan çok da böyle diyorum izledikten sonra çok da hatırlayacağınız bir film değil ama kötü bir film diyemem yine de ortalama orta üstü fena değil diyebileceğim bir film. Güzel bir akşam geçirmek için diyoruz ya mesela okey öyle bir kafayla filmi izleyebilirsiniz keyif alırsınız ama şu noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. Bu tip bir proje için iyi diyebileceğim özellikle iki şey var. Birincisi Jack Gyllenhaal'un performansı ya bu adam çok iyi bir oyuncu. Hatta bence biraz fazla projede yer alıyor yani kendisini biraz daha böyle ekonomik kullansa biraz daha seçkin projelerde yer almaya çalışsa falan bence daha iyi olacak. Hani bu biraz üstten bakmadır böyle o Jodie Foster'a vardır o biraz böyle her projeyi okumaz falan böyle çok az projede yer alır. Onun kadar cimri olmasın Jack Gyllenhaal ama biraz daha proje seçse iyi olacak gibi geliyor bana o bir. İkincisi bir de filmin yönetmeni Doug Liman. Fiyakolu ana akım aksiyon filmleri yapan bir yönetmendir. Ancak biraz daha iyi yönetmenlik çıkaran bir yönetmendir aslında. Geçmişte gayet iyi aksiyon filmleri yapmışlığı var Doug Liman'ın. Ondan dolayı bu filmin yönetmenlik kalitesi, teknik kalitesi hani bu tip bir filme göre biraz daha iyi geldi bana. Yani kamera açıları, kurgusu, efektleri falan güzel yani. Gerçekten böyle izlemekten keyif alıyorsunuz filmi. Ama özetle hani sonuca gelecek olursak çok da önemli olmayan, öncüsünden çok da iyi olmayan ama onun da çok da gerisine düşmeyen keyifli gişe aksiyonu diyebiliriz Bar Fedaisi için. Bu tip projelere ilginiz varsa izleyebilirsiniz, keyif alırsınız diye düşünüyorum ama çok da şey beklemeyin diye şimdiden uyarmış olayım arkadaşlar. Evet, bu hafta hem sinemanın gündemini göz atmaya çalıştık, gösterimdeki filmlerden size bahsetmeye çalıştım, birkaç sinema haberi vermeye çalıştım ve şu an dijital platformlarda gösterimde olan filmlerin öne çıkan iki tanesinden size bahsetmeye çalıştım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.